Ayrım 12.
Sorumluluk ve ahlak hayatlarında daha önceden belirlenmiş esaslara ve görüşlere boyun eğerek uymak biçiminde dumura uğramış, belli kuralların doğru olarak yerine getirilmesi halinde körelmiştir. Yabancı güçlerin belirlediği bir hayatın kendisine esas aldığı normlar dış zor aracılığıyla içselleştirilmiştir. Kaynağında zaten yabancı olan bu normlarda yalnızca katı kurallar ve ahlak yasaları söz konusu değildir. Burada çoğu kez de bir hayli inceltilmiş ve belki hiç dile getirilmemiş direktifler bulunmaktadır. Bunlar doğa, aşk, acı, sanat vesaire gibi şeylerle bireysel davranış arasındaki ilişkiyi belirler. Yani yabancının belirleyici gücü insani içselliğin derin alanlarına kadar uzanmaktadır. Yabancı güçlerin belirlediği insan kendisine herhangi bir otoritenin, belki bir sanat kitabının, güzel ya da iyi diye içselleştirmediği estetik örneklere rastlamadığı zaman bir tabloyu bile kolay kolay güzel bulamayacaktır. Bu insan otoritelerin gücüyle içselleştirilmiş tasarım ve imajlarına uymadığı zaman hiçbir insanı sevemeyecektir. Yabancı güçlerin belirlediği insanın konumuz açısından en önemli belirtisi başkalarının kendisi hakkında verdiği karara olan bağımlılığıdır. Çok yukarılarda bulunan herhangi bir merci, tanrı, kaiser, bir idol vesaire. Geri kalan bütün yabancılaşmaları hiçe sayan bir yabancılaşma bağı yoksa bu insan başkalarının kendisi hakkında ne düşünebileceğine son derece bağımlıdır. Başka insanların bakışları ve düşünceleri hayatının belirleyici bir parçası olmuştur. Örnekler, ağız kokusu gibi bir derdi vardır insanın ve bu yüzden başkalarıyla konuşmaya cesaret edemez. Böyle bir durumu basitçe karşısındakine saygı diye rasyonalize edemeyiz. Güzel bir elbise satın alınmıştır ve daha giymeden başkalarının hayran bakışlarının zevki çıkarılır. İnsanın özel bir cinsel isteği olur ama eşinin kızmasından korkarak bu isteği bastırır. Bir toplantıda birden arka taraflarda oturan bir kızın kendisine baktığını fark eder. İnsanın hareketleri, başının duruşu, kalemi ya da kağıdı tutuşu, bütün bunlar hemen kadın bakışları önünde korkan ve narsist temsillere dönüşür. Bütün bu örneklerde normal olarak özel bir durum gözümüze çarpmayacaktır ve her zaman da duruma uyan açıklamalarımız hazırdır. Ama kendimizi daha yakından gözlemlediğimizde aslında böyle durumlarda ne kadar zor altında ve bağımlı olduğumuzu fark edeceğiz. Bütün bu örnekler ileride ben kaybı konusunda anlatılacak durumların çekirdeklerini de içermektedir. Duymak, düşünmek, eylemde bulunmak, özgürce ve özerkçe cereyan etmemekte, başkalarının bakışları ve yargıları tarafından yabancı güçlerce belirlenmektedir. Bu belirlenme karakteristik görünümünü yabancı güçlerin yönettiği insanın rol davranışında bulur ve orada doğmuş davranış örneklerinin çıkmasına yol açar. Burada rol ilke olarak her zaman eleştirici gözlerle bakan bir çevrenin önünde oynanan davranış biçimleri demeti anlamına gelir. Roller esas olarak ceza verme zorunu elinde tutan bir çevrenin bakış alanı içinde vardır yalnızca. Rol sosyolojik bir kavramdır ve insanın başkaları tarafından belirlendiğini tanımlamaya yarar. Sosyal ya da diğer insanlarla birlikte olan hayatımızın bütün alanlarında roller bulunur. Ana baba rolü, meslek rolü, cinsel rol vesaire. Rolle birlikte insanın başkaları tarafından belirlenmişliği, egemenlik altına alınmışlığı, bireysel hayatın derinliklerine kadar taşınır ve özel alanlara göre sınıflanır. Rolün yabancılaşmanın tipik bir ifadesi olduğunu ve bundan başka kapitalist egemenliği güvence altına alan sisteme dahil olduğunu biliyoruz. Oysa burjuva sosyal psikolojisi bütün uyum ve yabancılarla belirlenme süreci gibi rolü de doğal ve normal bir şey olarak değerlendirmektedir. Bunu sanki başka bir imkan yokmuş gibi tanımlar. Nitekim örneğin yoğun bir yabancılaşmanın sonucu olan kişilik ürününü basitçe insanın kendisi diye kabul eder. Burjuva felsefesi içinde aynısını söyleyebiliriz. Bu bilimler pozitivisttir. Var olanı doğa yasası düzeyine çıkarırlar ve onu tarihi ve toplumsal bağıntıları bakımından asla incelemezler. Ve bu noktaları dışarıda bırakarak aynı zamanda gerici bir pozisyona girerler. Çünkü var olanın değişebilir olması onların görüş alanlarına uğramaz bile. Yabancı güçlerin belirlediği insan kendisini çoğu kez başkalarının bakış alanı içinde hissetmektedir. Başka insanlar onun hakkında görüşlerini oluşturmakta ve onu mahkemeye çıkarmaktadırlar. En azından o insanın kendisi bunları böyle algılar. O insan daha çocukken sürekli olarak bir takım yargı mercilerine teslim edilmiş olmanın deneyimini yaşamıştır. Şimdi de bu nesnel olguyu içselleştirmiş durumdadır. Yaptıkları ve düşündükleri kendisi için öznel ve otomatik olarak yargı merciğinin önündeki eylemlere dönüşür. Bu insan bizzat yargılayan gözleri de içselleştirmiştir. Yani kendisini artık başkalarının gözleriyle görmektedir. Yabancı bakışları insanın kendine katışı, türlü varyasyonlarda ortaya çıkar. Yıldız kendini başkalarının hayran bakışlarıyla görür. Narsist kendini başkalarının onu sevdiği ya da vaktiyle sevdiği gibi sever. Algılanmasının korkuya dayalı bir deformasyona uğraması nedeniyle ürkek kişi kendini taptığı insanların küçümseyici ve isteksiz bakışlarıyla görür. Bu deformasyon o kadar güçlüdür ki bu bakışların gerçekte ne kadar iyilik dolu olduğunu bile korkudan fark edemez. Başkalarının bakışının hangi boyutlarda yabancılarda belirlenen bir hayatın ilgi noktası haline geldiğini kendi kendini gözlemlemeyi pek bilmeyen bile anlayacaktır. Yeter ki günlük hayatın sözde sıradan ve normal anılarını yakalamayı ve bilinçle kaydetmeyi bilsin. Örneğin şu sözlere dikkat edelim. Bu kıyafetle milletin içine çıkamam, sonra el alem ne der ya da başkalarının yanında kendine güven duyma ihtiyacına yönelik çok çeşitli reklam çağrılarını düşünelim. Bunlar aynı zamanda kabul görme, hayranlık uyandırma ve prestij ihtiyaçlarına da gönderilen mesajlardır. Ama her şeyden önce başkalarının gözünde başarı kazanmak zorunda olan çoğu insanın duyduğu güvensizlik dikkati çekmektedir. Başkalarının yanında yemek yeme ya da idrarını etme sırasında beliren tutukluklar gibi bilinen durumlar da buraya dahildir. Kapitalist toplumun insanın tümüyle nevrotik olan karakter yapısı başkalarının yargısına olan bu bağımlılık üstüne kurulmaktadır. Şimdi bu tür insanın iki özelliğine, yani prestij ihtiyacı ve ben kaybına burada değinmek istiyoruz. Bunlar yukarıdaki açıklamalarımızdan çıkan doğrudan sonuçlar olarak görülmelidir. Prestij ihtiyacı. Kendi başına bir prestij yoktur. Prestij yalnızca diğer insanların bakışları ve düşünceleri sayesinde vardır. İnsan ancak başkalarının gözünde prestij sahibi olur. Başka bir deyişle, öznel bir değer olarak prestij, başkalarının yargıç işleviyle birlikte bulunur ve onlarla birlikte düşer. Buradan dolaysız bir sonuç çıkıyor. Sürekli olarak bu yargıç işlevine göre yaşayan, yabancı güçlerin belirlediği insan için prestijin yüksek bir öznel değeri olmalıdır. Böyle bir insanın hemen hiçbir davranış biçimi prestij ihtiyacından tamamen bağımsız değildir. Daha genel söylemek gerekirse, başka insanların yargılarında iyi dereceler kazanma ihtiyacından bağımsız değildir. Sınavda alınan kötü bir notu itiraf etmek neden zordur bir insan için? Daha iyi çalışma arkadaşını, daha iyi futbolcuyu, daha iyi sevgiliyi niye öyle kolayca kıskanıyoruz? Yedek tahminlere yönelik ihtiyaçları olmayan tüketicilere hiç güvenmeyen bir endüstri için prestij ihtiyacı önem kazanmaktadır. Prestij tipik bir yedek tatmindir. Meta olarak çok iyi satılır. Tıraş losyonu modaya uygun bir kostüm ya da spor araba biçiminde sembolleşir. Her zaman ve her yerde reklamlar bizim prestij ihtiyacımıza çağrıda bulunmaktadır. Reklamlar amaçlarına yönelik acımasız bir rasyonellik içinde kendi elinde kalmış ürünlerinden kurtulmak isteyen endüstriye yardımcı olurlar. Reklamın gayri insani oluşu yalnızca insana düşman üretim ilişkilerine destek olmasında yatmaz. Reklam kar için kullanılır hale getirmek amacıyla psişik sefaleti de betonlaştırır. Tüketicilerin gözlerini boyayarak onların psişik sakatlığından doğan yedek ihtiyaçların normal, doğal ve doğru olduğunu söyler. Ben kaybı. Tıpkı prestij ihtiyacı gibi benlik kaybı da kendi hareket özgürlüğünün kaybı, başkalarının yargısına ve bakışlarına olan bağımlılıktan doğar. Sartre'ın daha önce yabancılaşma bağlamında aktarılmış olan sözlerini bir kez daha dinleyelim. İlke olarak başkası bana bakan kimsedir, imkanlarımın saklı ölümü, görülmüşlüğüm beni böylece benim olmayan bir özgürlüğe karşı koyamayacak bir varlık olarak oluşturur. Bu anlamda başkasına göründüğümüz kadarıyla kendimizi köleler olarak kabul edebiliriz. Bu sözler ancak insanların birbirlerine düşmanca bir mesafe içinde yaşadıkları toplumda mümkündür. Bana bakan başkası imkanlarımın saklı ölümü oluyor. Ne demektir bu? Bu felsefi cümlede gündelik ve gayet basit bir gerçek ifade edilmektedir. Başkasının beni seyrettiği anda özgür olmuyorum ve değişik bir durumda yapabileceğim bir şeyi kaygısızca yapamıyorum. Hem kendiliğindenlik hem de sakince düşünme ve çevreyi kaydetme yeteneği rahatsız edilmiştir. Benzeri durumu yukarıda değinilen yemek yeme ve idrar etme tutukluklarında görmüştük. Başkalarının bakışı insanı herhangi bir biçimde felce uğratıyor. Bunu açık korku ve heyecana yol açan, başka insanlarla birlikte bulunulan bütün durumlarda son derece güçlü olarak duymaktayız. Sınavlarda, üstlerin karşısında, insanlarla dolu bir salonda yürürken, cinsel yaklaşma girişimlerinde vesaire. Böyle durumlarda yabancı güçlerin belirlediği insan, başkalarının bakışlarında kendini kaybetmektedir. Bu bakışlar her şeye egemendir ve o insanda kendini bu bakışlara tamamen teslim olarak hissetmektedir. İnsan bu bakışların ve bu bakışların arkasındaki düşüncelerin önünde bir sınav vermek ve kazanmak zorundadır. Kazanmak için de diğer insanların bakışının kendisinden yapmasını istediği her şeyi zorunlu olarak yapacaktır. Başkası dostçaysa o da dostça olacaktır. Kendi görüşlerinde ve niyetlerinde ısrar etmeyi unutur, ters döner. Özgür karar verme ve eyleme geçme yeteneğini, olup biteni nesnel olarak algılama yeteneğini, kendi istem gücünü kaybeder. Sonuçta kendi benini kaybetmiştir. Davranış tarzları artık özerk eylemler değil, başkasının ya da başkalarının beklentilerine ve davranışlarına gösterilen tepkiler olmuştur. Onun hareketlerini bunlar belirler. Böyle tanımlanan ben kaybı, şimdiye kadar anlatılan yabancılaşmış hayatın mantıki bir görüntüsüdür. Böyle bir hayatın bütün belirtileri, ben kaybı durumunda, yani sosyal korku durumlarında özellikle göze batmaktadır. Gizli yargıç gözleri, karşıdaki insanın bakışında yoğunlaşmakta, çevrenin gizli tehditkarlığı, karşıda oturan insanda vücut bulmakta ve onun ayıplanmasından duyulan aşırı, çoğunlukla bilinç dışı bir korku doğmaktadır. Başka bir halde saklı duran kanıtlama ve sınav verme durumu, şimdi bir hayli somut olmakta ve saklı duran korku patlamaktadır. Ben kaybı böylece yabancılaşmış ve süreklilik kazanmış durumun aşırı biçimde sivrilmesidir. Yabancı güçlerce belirlenmiş olmanın özneleri önce hep başkalarıdır ama bizzat onlar da insanın karşısında başına buyruk olmuş, anonim ve yabancı toplumsal güçlerin kişileşmesinden başka bir şey değildir. Başına buyruk olma durumunu ikinci bölümde ekonomik ilişkilerden, metadan ve özel mülkiyetten yola çıkarak açıklamıştık. Bireysel hayatın asıl aktörleri işte onlardır. Onlar yabancı güçlerce yönetilmenin asıl ve nihai özneleridir. Bölüm 4. Korkunun bireysel sonuçları. Kapitalist toplumun insanın niteliksel portresi. 1. Milgram deneyleri. Dış zorlamalar çok güçlü olmasa dahi insanın kendisini iradesizce köle haline getirmesinin nedeni korkudur. Korku bu nedenle ideal bir egemenlik aracıdır. İnsanların korkusuyla ordular kurulmaktadır. Korkan insan ne kadar saçma ve canice de olsa verilen bir emre kolay kolay karşı gelemez. Çünkü emri veren onun için üstesinden gelinemez bir otorite olmaktadır. Böyle cümleleri burjuva bilinci anlayamaz ve kavrayamaz. Burjuva psikolojisi böyle düşünceleri ölçüsüz abartmalar diye derhal değersiz kılmaya bakar. Ne var ki elimizde bu konuda bilimsel bakımdan sağlıklı ampirik bir belge var. Milgram deneyleri. Amerika'da yapılan bu deney dizisinin temel sorusu şu olmuştur. Otoriter bir kişi diğerine bir üçüncü kişiye vücutça eziyet etmesi ve onu yaralaması için emir verirse ne olur? Deneyin uygulanması. Deneye burada bir öğrenme deneyinin söz konusu olduğu söylenir. Denek bir odaya sokulur. Kendisi yan odada bulunan bir başka kişiye belli öğrenme görevleri, çağrışım çiftleri verecektir. Yan odadaki kişi hata yaparsa denek onu cezalandıracaktır. Her hatadan sonra verilecek ceza daha ağır olacaktır. Cezalandırma elektrik çarpmasıyla gerçekleştirilecektir. Deneyin önünde düğmelerle yönetilen bir cihaz vardır. Herhangi bir düğmeye bastığı zaman yan odadaki kişi elektrik darbesine maruz bırakılmaktadır. Ayrı ayrı düğmeler çeşitli ağırlıkta elektrik vermekte ve bunu denek düğmelerin üstündeki yazılardan bilmektedir. Verilecek cezalar zayıf şoktan tehlikeli şoka kadar değişmektedir. Ama deneyin bilmediği bazı noktalar vardır. Deneyin önündeki düğmeli elektrik cihazı işlememektedir. Yan odada bulunan kişi, deneyi yönetenin tanıdığı ve işin iç yüzünü bilen biridir. Görevi cezalandırıldığı zaman sanki vücuduna gerçekten elektrik verilmiş gibi inlemek ve çığlık atmaktır. Deneyin yöneticisi denekle birlikte aynı odada bir köşede bulunmaktadır. Deneyin kendisine anlatılanları yerine getirip getirmediğini, yani giderek artan dozda cereyan verip vermediğini denetleyecek, denek tereddüt ettiği anda haşin bir emir tonuyla kendisini görevini yapmaya teşvik edecektir. Denek yavaş yavaş elektrik akımını vermekte, bu arada yan odadan önce bastırılmış çığlıklar, arkasından inleme ve sızlanmalar duymaktadır. Elektrik yüksek dozda verilirken artık yan odadan hiçbir ses gelmemektedir. Yan odadaki kişi bilincini kaybetmiştir. Burada oynanan oyunun kullanılan denekleri tamamen ikna ettiği, onların psikolojik ve bedeni tepkilerinden anlaşılmıştır. Denekler ter içinde kalmış, titremiş, kekelemiş, inlemiş ve kısmen de garip gülme nöbetlerine tutulmuşlardır. Sonuçlar: deneklerin %66,5'i doz ayarını gösteren cetvelin bütün basamaklarını kullanmıştır. Yani deneye alınanların 2/3'ü, birisi kendilerine emir verdi diye bir başka insanın vücuduna onun bilincini yok edinceye kadar elektrik vermiştir. Deney daha sonra çeşitli değişikliklerle sürdürülmüş ve bu sırada öncelikle denekle kurbanı arasındaki psikolojik yakınlık farklılaşmıştır. Aşağı yukarı 1000 kadar insan incelenmiş ve bunların sadist ya da ruh hastası değil, gayet normal ve sıradan insanlar olmasına dikkat edilmiştir. Deneye tabi tutulanlar genellikle işçiler, hizmetçiler, öğrenciler vesaire olmuştur. Bir şok etkisi yapsa bile bu deneyin sonuçlarını rahatlıkla genelleştirebiliriz. Toplumumuzda yetişkin insanların çoğunluğu başkalarına acımasızca eziyet etmeye hazırdır. Yeter ki bu eziyet resmi bir meşruluk taşısın. Ele aldığımız durumda söz konusu olan bilimsel bir deneydi zaten. Ya da bu eziyet bir otorite kişilik tarafından denetlensin. Deneklerimizin maruz kaldığı zorlama yalnızca deneyi yönetenin ses tonundan ve emredici sözlerinden oluşmuştur. Denekler bu deneyi zamanından önce kesselerdi, kendilerine hiçbir şey olmayacaktı. 4,50 dolarlık katılma ücretini zaten daha deneye başlamadan almışlardı. Bir de şu nokta ilgi çekmektedir. Uygulanan deneylerden önce 40 kadar psikiyatristten muhtemel sonuçlar hakkında tahminde bulunmaları rica edilmiştir. Hepsinin yaptığı tahmin sonunda tamamen yanlış çıkmıştır. Çünkü hepsi boyun eğmeyi büyük ölçüde küçümsemiştir. İşte burjuva insan anlayışıyla psikolojik gerçeklik arasındaki uygunsuzluk burada kendini göstermektedir. Bu Nazi Almanyası'nın psikolojik gerçekliğidir. Auschwitz toplama kampında istemeden görevini yapan Hermann Hesse'nin psikolojik gerçekliğidir. Vietnam'da emir üzerine çocuklar ve kadınlarla birlikte bir köyü yok eden Amerikan askerlerinin psikolojik gerçekliğidir. 2. Korku ve düşmanlığın kısır döngüsü. İnsanlar arasında ilişkilerimize korku ve gizli düşmanlık sokan mesafeden tekrar tekrar söz etmiştik. Korkuyla düşmanlığı birbirinden ayırmak mümkün değil. Bunlar daha çocuklukta baskı altına alan ve tehdit eden çevreye karşı tepki ya da tepki hazırlıkları olarak ortaya çıkarlar. Düşmanlığın kendisinin de baskı altına alınması gerekmektedir. Yoksa çevrenin karşı konulamayacak kadar güçlü olan tüm ceza verme zorunu üstüne çekecektir. Kendi düşmanlığının insanı böylesine baskı altına almasının çok tehlikeli psikolojik sonuçları vardır. Bunları Amerikalı psikolog Karen Horney şöyle anlatıyor. Baskı altına alma süreci sayesinde düşmanlık ya da onun dinamik karakterini belirginleştirmek için iddet diyelim daha iyi. Bilinçli bir fark edişle engellenmekte ancak terk edilmemektedir. Söz konusu kişilikten ayrılmış ve bu nedenle de onun kontrolünün ötesine geçmiş bir durumda patlamaya ve dışarıya çıkmaya son derece hazır, şiddetli ve ani bir heyecan olarak insanın içinde dönüp durmaktadır. Baskı altına alınmış bu heyecan duygusunun patlama gücü özellikle büyümüştür. Çünkü bu güç yalıtılmışlığı dolayısıyla giderek büyüyen ve çoğu kez fantastik nitelik kazanan boyutlara ulaşmıştır. Kişilikten çözülmüş olmasından dolayı baskı altına alınmış düşmanlık zamanla alışılmış bir biçimde dış kaynaklar aracılığıyla artar. Örneğin orta dereceli bir memur. Kendisiyle daha önce hiç konuşmadan bazı düzenlemeler yaptığı için amirine karşı kızgınlık duymaktadır. Kendisi bu öfkeyi bastırdığı ve böyle bir davranışa hiç karşı çıkmadığından emrinde bulunduğu kimse her zaman onu yok sayıp böyle davranmaya devam edecektir. Böylece durmadan yeni kızgınlıklar doğacaktır. Horney daha sonra insanın kendi düşmanlığını başkalarına yansıtmasını ele almaktadır. Başkaları bu yüzden bir anda düşman kişiler olarak sayılmaktadır. Şimdi refleks tarzında bir ikinci süreç başlamaktadır. Düşmanca dürtüler dış dünyaya yansıtılmaktadır. İnsan yıkıcı güçlerin bizzat kendisinden değil, aksine dışarıdaki başka bir insandan ya da nesneden geldiği kuruntusuna kapılmaktadır. Kişinin düşmanca duygularına hedef olan insan, mantıki olarak kendisine bu duyguları yansıttığı insandır. Bundan şu sonuç çıkıyor. Bu insan tasarımlarında dehşetli boyutlara varmaktadır. Bunun nedeni kısmen karşısındaki insana kendi bastırılmış dürtülerinin sahip olduğu aynı acımasızlığı atfetmesindendir. Burada kısmen de bir başka neden rol oynuyor. Her tehlikede zor kullanan gücün derecesi yalnızca fiili koşullara bağlı olmaz, insanın buna karşı aldığı tavra da bağlıdır. Kişi ne kadar çaresizse başına gelen tehlike de o kadar büyük olur. Erich Fromm, Otorite ve Aile adlı kitabında bir tehlikeye tepki gösterirken duyduğumuz korkunun otomatik olarak o tehlikenin reel büyüklüğüne bağlı olmadığını açıkça saptamaktadır. Bir çaresizlik ve pasiflik tavrı geliştirmiş olan birey nispeten küçük bir tehlikeye bile korkuyla tepki verecektir. Daha önce görmüştük ki yabancı güçlerin eline teslim olmanın verdiği çaresizlik duygusu kapitalist toplumun insanın hayatındaki ana niteliklerden biridir. Onun korkmaya olan büyük eğilimi de buna uygun düşmektedir.